Ayrım 5.
51. sayfa. Türkiye ile eğitim ve ekonomik kalkınma ilişkisi nasıldır? İnsan gücünün kalkınmada en önemli unsur olduğu gerçeği ülkemizde 1970'lerden sonra kabul edilmeye başlanmıştır. Kalkınma çabalarının başarılı olabilmesi için yeterli ve nitelikli iş gücünün alanlarına göre kullanılması gerekmektedir. İnsan gücünün niteliğini yükseltecek en önemli unsur olan eğitim önemli kabul edilmekte. Bu nedenle bu alanda büyük harcamalar yapılmaktadır. Eğitim sistemine bütün olarak bakılmaması, dağınıklığa, plansızlığa neden olmakta ve harcamaların verimli olmasını engellemektedir. Çağdaşlaşmanın en belirgin özelliği bireylerin okur-yazar olmalarıdır. Artık okur-yazarlık yetmemekte, işlevsel okur-yazarlık istenmektedir. İşlevsel okur-yazarlık, çeşitli alanlarda çalışanların teknik bilgilerini okuyup anlamaları ve uygulamalıdır. Ülkemizde tarımın ve küçük sanayinin yeterince gelişmemesi, yeni tekniklerin bilinmemesi ve kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. İşlevsel okur-yazarlık artılırsa üretim de artacaktır. Eğitim programları ekonominin istediği insan gücü standartlarına göre düzenlenmemiştir. Açılan mesleki ve teknik okulları, 2 yıllık meslek yüksekokulları dahil iş bitirenler piyasada görev bulamamaktadırlar. Bu durum eğitimin ekonomik talebe göre düzenlenmediğini göstermektedir. Mesleki ve teknik okullarla iş piyasası arasında bağlantı kurulmazsa bu okullar içine dönük etkinliği olmayan kurumlar olacaktır. Bazı alanlarda eleman fazlası olmasına karşın, örneğin 18 bin ziraat mühendisi işsizken yeni ziraat fakülteleri açılmaktadır. Diğer yandan karucu, doğramacı, demirci gibi nitelikli ara meslek elemanları yetişememektedir. Türkiye'de kapalı, içe dönük bir ekonomi modelinden dış satıma dönük dünya ile bütünleşmeyi amaçlayan piyasa ekonomisi modeline geçiş sürecindedir. Bu süreçte istihdam politikası düzenlenmemiştir. Meslekler tanımlanmamış, meslek eğitim diploma ilişkisi kurulmamıştır. Bu nedenle eğitim sistemi kalkınmayı destekleme ve hızlandırma görevini yerine getirememektedir. Eğitim götürmediğimiz vatandaşların çoğu tarımsal bölgelerde olduğu için bu bölgelerde hem üretim düşüktür hem de bölge insanı çağdaş yaşamdan uzaktır. İlk, orta ve yüksek eğitimdeki okullaşma oranları gelişmiş ülkelere göre düşüktür. Düşük oran kalkınmada olumsuz etki yapmakla birlikte orta ve yüksek eğitimi bitirenlerde kurumsal olarak yetişmesi, iş yaşamından kopuk olması, işsizler ordusunun oluşmasına neden olmaktadır. Tarımsal ve endüstri üretimimiz 10 misli büyür, kişi başına düşen milli gelir 6 bin dolara, dış satımımız 50 milyar dolara ulaşırsa yerleşme düzeni, nüfus durumu, işçi, işveren ilişkileri, üretim teknikleri değişecektir. Türk toplumu bugünkü geleneksel yapısından kurtularak modern, endüstriyel nitelikler kazanacaktır. Tüm bu gelişmelerin olabilmesi için büyük bir eğitim reformu zorunludur. 2000'lerin Türkiye'si dünya ile bütünleşmiş, her alanda yarışabilen, bilgili bireylerden oluşacaktır. Bu nedenle insan gücü kaynaklarımızı kalkınma amaçlarına uygun olarak yetiştirmemiz gerekmektedir. Çünkü eğitim, bireyleri, yenilikleri daha kolay kabul edilebilir hale getirir. İnsan gücü için gerekli elemanları sağlar, makineleşmeyi hem ülke içinde hem uluslararası alanda iş gücü ve girişim yeteneği sağlar. Kalkınmada ekonomik büyüme ve değişmeyi sağlar. Toplum ve eğitim. Kültür nedir? İlk insanlar gereksinimlerini doğadan karşılamışlardır. Doğanın olumsuz güçleri olumluya, zararsıza çevirmek uğraşlarını vermişlerdir. İnsanlar bir araya gelerek toplumları oluşturmuşlardır. Toplumlar uzun uğraşlar sonucunda kurumlarını oluşturmuşlardır. Aile, din, hukuk, politika, ekonomi ve eğitim birer kurumdur. Her toplumsal kurumda bireylerin rolleri ve uyulması gereken kurallar vardır. Toplumsal yaşam, kurumsallaşma ile olanaklıdır. Her kurum toplumun gereksinimlerinin bir kısmını karşılar. Kurumlardan birinin işlevi aksarsa diğer kurumlarla olumsuz etkilenir. Örneğin eğitim kurumları nitelikli insan gücü yetiştirmezse politika, ekonomi kurumları da olumsuz olarak etkilenir. Toplum halinde yaşayan insanlar yaşam biçimi olarak kendilerine özgü bir kültür oluşturmuşlardır. Kültür ve eğitim birbirini yakından ilgilendiren iki alandır. Eğitim antropolojisi, kültürle eğitim ilişkilerini çeşitli kültürlere göre ele alan bir daldır. Kültürel antropolojisinin konusu ise kültürdür. Kültürün çok çeşitli tanımları yapılmaktadır. Kültür, insanın sosyal kalıtım yoluyla elde ettiği maddi ve manevi her unsur içine alır. Bir topluma özgü toplumsal kurumlarla zihinsel, sanatsal faaliyetleri toplamıdır. İnsan topluluklarının içinde yaşadıkları fiziksel ve sosyal toplumsal çevreye uyum çabalarından doğan yaşam biçimi olarak da tanımlanır. Kısacası toplumun yaşam biçimidir. Yaşanan toplumdaki geçerli örfleri, adetleri, inançları, insan ilişkilerini, toplumdaki zevkleri, güzel sanatları yazını içerir. Fransız, Faslı, Hintli üç bayan bir toplantıda bir araya gelirler. Her bayanın kültürü birbirinden farklıdır. Giydikleri elbiseleri, mücevherleri, makyajları, saç biçimleri birbirinden farklıdır. Ayrı dilleri konuşurlar. Tavırları, yeme alışkanlıkları, selam verişi, teşekkür edişleri bile birbirine benzemez. Değerleri farklıdır. Dini inançları farklıdır. Kültür toplumun kişiliğidir. Onu başka toplumlardan ayıran tüm özelliklerdir. Üretilen maddi değerler, yaratılan manevi değerlerdir. Üretilen müzik aygıtı her yerde aynıdır. Ama her toplumun müziği farklıdır. Taşıt aracı evrenseldir. Ama kullanma durumu, süsleme biçimi toplumlara göre değişir. Kültür bireyin bulunduğu her yerde vardır. İlkel toplumlar, modern toplumlar tümünün kültürü vardır. Uygar kültür, ilkel kültürden daha karmaşık ve gelişmiş olabilir. İletişim araçlarının gelişmesi dünyamızı küçültmüştür. Yaşam biçimleri birbirini etkilemektedir. Her ulusun kültüründen söz edilir. Fransız, Alman kültürü gibi. Her toplumun kültürü kendine özgü nitelikler taşır. Sahip olunan norm ve değerler bütün herhangi bir kültürde aynı ya da benzer olmayabilir. Fransızlar, Afrikalılar, Amerikalılar değişik tip müziklerden zevk alırlar. Museviler balık yer, domuz eti yemez. Hintliler domuz eti yer, dana eti yemez. Türkler dana eti yer, domuz eti yemezler. Kültürel farklılıklar her toplumda ayrıdır. Ulusal kültür, ulusal bireylerin yaratmış oldukları bilgiler toplamı ile başka ulusların yarattığı bilgilerin etkilerinden oluşmuş olabilir. İki türlü kültür vardır. Gündelik yaşam kültürü, yaratıcı bilimsel kültür. Gündelik yaşam kültürü. Her toplumun iklimi, doğası, üretim biçimiyle ilgili olarak farklılık gösterir. Her birey doğduğu yerleşim biriminde yemeği, içmeyi, dilini, dinini, sosyal yaşantıyı, manevi değerleri, sevmeyi, sevilmeyi öğrenir. Bireyler öğrendiklerini benimser ve içselleştirirler. Kendi kültürünün dışındakiler yabancı olur. Kültürün koyduğu kuralların bir parçası olur. Günlük yaşam kültürü popüler kültür olarak da adlandırılır. Bu kültür sporu, müziği, televizyonu, sinemayı, hobilerimizi, okuduğumuz kitapları, dergileri kapsar. Her toplumun popüler kültürü kendine özgüdür. Örneğin Fransız kahveleri kadın, erkek sohbet dinlenme yerleridir. Türkiye'de kahveler erkeklerin oyun yerleridir. Düğün törenleri, yemek çeşitleri, giysiler her toplumda farklıdır. Soğuk iklimin hakim olduğu Erzurum'da günlük yaşam, sıcak iklimin hakim olduğu Adana'dan farklıdır. Üretilen tarım ürünleri, yerleşim yerinin kırsal ya da kentsel olması yaşam biçimini etkiler. Yer sofrasında bağdaş kurup oturmak ya da masada sandalyede oturarak yemek değişik günlük yaşam özellikleridir. Yaratıcı bilimsel kültür. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerdir. Doğanın olumsuz yönlerini olumluya ya da zararsa çevirmektir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insan mutluluğu uğruna kullanılmasıdır. Sel baskınları için yapılan barajlar, setler, çıplak tepelerin ağaçlandırılması, dağların delinerek ulaşımın sağlanması, toprağın işlenerek verimli hale getirilmesi uygarlığın gerekleridir. Uygar sözcüğü Latince civitas ve civis sözcüklerinden gelir. Anlamı kent ve kentte yaşayandır. Yerleşik okur-yazar davranışları karmaşık olan bireyler için kullanılır. Uygarlık öncesiyle karşılaştırıldığında, uygar toplumdaki bireylerin göçebe topluluklar yerine yerleşik düzenlerde yaşadıkları görülür. Tarihleri, yazılı bir dilleri vardır. Bu eğitim açısından önemlidir. İşlevleri belirlenmiş meslekler ortaya çıkmıştır. Davranışlar bu eğitim açısından önemlidir. İşlevleri belirlenmiş meslekler vardır. Tekerleğin bulunması, telefonun, radyonun, televizyonun, bilgisayarın insan hizmetine sunulması hep yaratıcı kültürün halkalarıdır. Her yıl ülkelerin bilime katılan objektif kriterlere göre belirlenmektedir. Bilime katkının puanının yükselmesi gelişmişliğin de ölçüsüdür. Çünkü ülkelerin gelişmişlik düzeyi yaratıcı bilimsel kültüre olan katkılardır. Her okul içinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtır. Okullarda verilen ders, konulan ülke insanların günlük yaşam kültürüne ve çağdaş bilimsel gelişmelere göre düzenlenmelidir. Okulun bilgi aktarma ötesinde toplumun günlük yaşam ve bilimsel kültürünü geliştirme görevi de vardır. Gelişmekte olan ülkelerde okulun, toplumun kültürünü geliştirme görevi önemlidir. Bu ülkelerde eski, yeni kültür ögeleri bir arada bulunur ve birbirleriyle çatışırlar. Bu nedenle eğitim amaçları saptanırken sosyal gelişmeyi şekillendirme ve yön verme sorumluluğu önemli ele alınmalıdır. Eski ve birikmiş bilgiler verilirken geleceğe ilişkin seçenekler için hayal gücü, zihin gücü ve yaratıcılık eğitimi verilmelidir. Kültürel değerler nelerdir? Kültürü oluşturan parçalara norm ve değerler denir. Norm, kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Her toplumda düzeni oluşturan, doğru ve yanlışı belirleyen, bireylerin uymak zorunda olduğu kurallar bulunur. Bunlara norm denir. Her toplumda bireylerin davranışlarını belirleyen normlar yer alır. Nasıl yemek yenilir, giyinilir, eğlenilir gibi. Toplumsal davranışın nedeni normlardır. Toplumda yaşayan insanlar kurallara göre hareket ederler. Kurallar ödül ve ceza ile güvence altına alınır. Ödül ve cezalar resmi de olabilir, gayri resmi de. Örneğin cinsel taciz yasalara göre suçtur. Normlar toplumdan topluma farklıdır. Aynı toplumda zamanla değişir. Örneğin 1960 öncesi çocuk, anne, baba ilişkilerinde 1960 sonrası ilişkiler çok farklıdır. Değerler. Bireylerin iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için koydukları standartlardır. Değerler günlük yaşamımızı etkiler. Toplumun önem verdiği değerler normları şekillendirir. Eğer toplum demokrat olmak istiyorsa özgürlükleri koruyan normlar yer alır. Başarıya değer veriyorsa çalışkanlığı ödüllendirir. Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. Çağımızda birçok farklı gruplar ayrı yerlerde yaşadığı için değer farklılıkları çok olmakta, ortak değerler çoğalmaktadır. Kültürel değerler farklı biçimde sınıflanmaktadır. Değerler toplumlara göre yaygınlığı bakımından aynı olmayabilir. Linton'un Studiemen adlı yapıtında kullandığı kültür kategorileri eğitim uygunluk yönünden ele alınabilir. Kültür, evrensel unsurlar, özel unsurlar seçeneklerinden oluşur. Herkesin bilmesi ve öğrenmesi gereken ortak bilgi ve beceriler genel unsurlardır. Yataklar, yemek takımları, evler, tarımda kullanılan araçlar gibi. Her toplum bu gereksinimlerini karşılar. İklim, doğa koşulları gereksinimlerinin karşılaşılmasında farklı araçlar gerektirilebilir. Özel unsurlarda özel bir alanın öğretilmesi söz konusudur. Özel unsurlar bireyleri toplumsal ve mesleki sorumluluğa hazırlar. Doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, hukukçuluk her toplumda gerekli olan mesleklerdir. Bireyler mesleğin gerektiği bilgileri öğrenmek, gelişmek zorundadırlar. Hiçbir toplum durgun değildir. Toplumun kültür dokusu sürekli gelişme içindedir. Gereksinimleri karşılamak için sürekli araştırma ve geliştirme çabaları olur. Çamaşır yıkamak için önce tekne, sonra normal makine, sonra otomatik makine kullanılması araştırmaların sonucudur. Kültür unsurları, genel unsurlar, özel unsurlar, seçenekler. Genel unsurlar, genel eğitim. Özel unsurlar, mesleki ve teknik eğitim. Seçenekler, araştırma ve geliştirme eğitimi olarak ele alınabilir. Kültürün çeşitli ögeleri birbirine bağımlıdır. Dünyamız küçülmüştür. Uluslar, tarım, endüstri, ticaret materyallerini paylaşmaktadırlar. Kültüre yeni elemanların girmesi dinamizmi arttırır. Görsel iletişim yoluyla diğer kültürlerden gelen yenilikler kültürel dokuya etki yapar. Örneğin giyim, dekorasyon gibi yüzeysel elemanların etkisi geçicidir. Diğer taraftan tarım toplumunun sanayi toplumuna geçiş kültür unsurlarında uyarlama gerektirir. İletişim yaşam biçimini değiştirecektir. Buna bağlı olarak okulun amaçları da yeniden saptanacaktır. Uluslar tarım, endüstri, ticaret materyallerini paylaşmaktadırlar. Eğitimde kullanılan araç ve gereçlerin kısa sürede paylaşılması toplumlarda dinamizmi artırmıştır. Bu durumda okulda, tarımda, endüstride, ticarette, politikada ve ekonomideki etkileri inceleyerek uğraşlarını bugüne ve geleceğe yöneltecektir. Eğitim, boşlukta oluşan bir süreç değildir. Dinamik kültür dokusu içinde dinamik bir süreçtir. Ülkemizde Atatürk devrimleri, eğitimde bilimsel gelişmeleri önce olmuştur. Kültürün çocuklara ve gençlere yalnızca tanıtılmasını öngören anlayış değişmiştir. Okulun kültürü tanınması yanında kültürü geliştirme işlevi de önem kazanmıştır. Aile eğitim ilişkileri nasıldır? Anne ve baba çocuklardan oluşan topluluğa aile denir. Aile sıcak ilişkilerin en güçlü olduğu, toplumsallaşmada birinci öneme sahip bir kurumdur. Doğan çocuk sosyal ve fiziksel çevreye uyum çabaları içindedir. Bu çabaların da en büyük desteği ya da engelli anne babasından alır. Anne baba çocuğun kişiliğin oluşumunda çok önemlidir. Çocuk anne babayı taklit eder. Taklit ederken doğruları da öğrenebilir, yanlışları da. Anne babaların çocukların gereksinimlerine göre onlara iletişim kurmaları gerekir. İletişim hem fiziksel hem duygusaldır. Annesini emmeye çalışan bebek ten sıcaklığını, kokusunu hisseder. Duygusal beraberliği başlar. Fiziksel ve duygusal gereksinimlerini karşılanan bebek kendine ve çevresine güvenir. Çocuk anne baba arasındaki iletişim önemlidir. Bazı anne babalar çocuklarının sorunlarında çözüm yolu olarak geleneksel yaklaşımı benimserler. Çocuk eğitimi hakkında bilgileri olmadığı için kendi baba annelerinin yaptıkları hataları tekrarlarlar. Çocukların eğitimi hakkında sürekli bilgi edinen, onlarla iletişim kuran, sorunlarını birlikte çözen ailelerde ise hatalar az olacaktır. Aile ortamı demokratik, güvenli ve sevgi dolu olmalıdır. Böyle bir ortamda büyüyen çocuklar ileride sevecen ve güven veren gençler olurlar. Çocukları dinlemek, ne dediğini anlamaya çalışmak gerekir. Dinleme, anne baba ve çocuk arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Ailenin işlevleri aşağıdaki gibi sırasıyla ele alınmıştır. Biyolojik işlev, ekonomik işlev, toplumsallaşma, eğitim işlevi, boş zamanları değerlendirme işlevi, okul ailevi işlevi. Yerleşim, eğitim ilişkileri nasıldır? Ülkelerin coğrafi konumu ve buna bağımlı olarak iklim özellikleri, fiziki yapısı, yerleşme özelliklerini belirleyen temel unsurlardır. Bu şartlar yerleştirilen bölgenin ulaşım, haberleşme, sosyal hizmetler ve eğitim sistemlerini doğrudan etkilemektedir. Bazı ülkelerin coğrafi özellikleri küçük yerleşmelerin fazla ve dağınık olmasına neden olmaktadır. Fiziki engeller nedeniyle ulaşılması zor olan bu yerler, iklim koşullarında etkisiyle özellikle kış aylarında çevreyle bağlantının tamamen veya kısmen kesildiği yerlerdir. Bu durum, halkın, dolayısıyla da öğrencilerin çevre ve dış dünya etkilerinden yararlanmasını engellemektedir. Ülkemizde yukarıda saydığımız özellikleri bölgemizin tamamında görebilmekteyiz. Yerleşmelerimiz dağınıktır. Yerleşim birimleri sayısı 80 bine ulaşmaktadır. Bunlarla birlikte henüz gelişimi sağlanamayan, mevsimlere göre farklı bölgelerde yerleşilen yaylalar vardır. Bu nedenle dağınık ve ulaşılması zor yerleşme birimlerine eğitim hizmetlerinin ulaştırılması çok zordur. Ülkemizde 1960 yılından sonra kırsal kesintiden kentlere göçümler başlamıştır. 2000 yılında yapılan nüfus sayımı tahmini sonuçlarına göre kentsel nüfus 47.579 olduğu halde kentlere kırsal nüfusu 19.782 aşmıştır. Yani nüfusumuzun %70.6'sı kentlerde yaşamaktadır. Kentlere gecekondu bölgelerine eğitim hizmetleri yeterince götürülememektedir. Göç olayının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve gecekondu adıyla anılan barınma yerleri en önemli sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Gecekonduların eğitim sorunları ve buna bağlı olarak eğitim gereksinimleri hakkında ortak kanıları olmasına karşın sorunları belirlemeye ve çözmeye yönelik bilimsel çalışmalar yetersizdir. Köyün yaşam biçimi ile kentin yaşam biçimi farklıdır. Yaşamak için gerekli olan yiyecek, giysi ve barınma gereksinimleri köydeki işlerde çalışılarak karşılanır. Kentte ise gereksinimler çok farklı işlerle çalışılarak karşılanır. Bu nedenle birey yeni iş ve beceriler öğrenecektir. Kırsal kesimdeki eğitim sorunlarının başında bina ve araç gerek yetersizliği gelmektedir. Bunları öğretmensizlik ve ulaşım zorlukları izlemektedir. Bina yetersizliği birçok yerde okulların belirli merkezlerde toplanmasına neden olmaktadır. Buralarda taşımalı eğitim sistemi çerçevesinde çevre yerleşmelerden öğrenciler taşınmak suretiyle eğitim olanı sağlanmaktadır. Araç gereği sorunu ise büyük illerden sağlanan yardımlar aracılığıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Fakat bunlar yeterli değildir. Kalıcı çözümlerin bulunması için eğitim yatırımlarının ve ödeneğinin artırılması zorunludur. Nüfus eğitim ilişkileri nasıldır? Nüfus potansiyeli bir ülkenin varlığının ve kalkınmasının en önemli unsurudur. Ülkelerin ilk amacı bu nüfusun en etkili şekilde eğitilerek kalkınmanın hizmetine sunulmasıdır. Nüfus sayısının çok, okuma yazma oranının yüksek olması tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu nüfusun üretici değerlere sahip, çağdaş eğitim, öğretimle yüksek bilgi seviyesine ulaşmış olmasıdır. Esas olan toplumların her yönden kalkınmasıdır. Ekonomiyle kalkılırken eğitim, sağlık ve kültür gibi sosyal alanlarda da kalkınma sağlanmalıdır. Bunlardan eğitim, ekonominin ve kalkınmanın temel unsurlarının olan nitelikli insanı sağlayan en önemli bir etkendir. Nüfus sürekli hareket halinde olan bir olgudur. Nüfus hareketlerinin bilinmesi, eğitim sistemine verilecek yönle ilgili planlama çalışmalarının temelini oluşturur. Bireylere ulaştırılacak eğitim hizmetlerinin kapsamını belirlemede, eğitim niteliğinin geliştirilmesinde, öğretmenlerin yetiştirilmesinde, araç gereç miktarının saptanmasında, yatırılan yapılanmalarda başlangıç noktasının nüfus hareketleri oluşturulur. Nüfus artınca her eğitim kademesindeki çağ nüfusu artmakta, artan nüfusa eğitim verme ve okullaşma sorunu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 1997 verilerine göre nüfus ortalama binde 15.33 artmaktadır. Hızlı nüfus artışının sonucu olarak Türkiye nüfusu genç nüfus yapısının niteliği göstermektedir. Her yıl yaklaşık 1 milyon artan nüfusumuz, 20 bin derslik yapılmasını ve 20 bin sınıf öğretmeninin atanmasını zorunlu kılar. Türkiye'de 15 milyon öğrencisiyle dünya nüfusuna oranla en çok öğrenciye sahip ülkedir. Toplam aktif nüfus oranı ise %55'tir. Bu nüfusun yarısının diğer yarısına eğitim sağlaması, eğitim harcamalarının olağanüstü artmasına neden olmaktadır. Nüfusumuzun %64.69'u il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. İç göçlerle bu oran daha da artmaktadır. 2010 yılında kırsal kesimde 20-25, kentsel kesimde %70-80 nüfus olacağı hesaplanmaktadır. Böylece kent merkezlerinde eğitim gereksinimleri artacaktır. Küçük yerleşme birimlerinde ise bir okulu besleyemeyecek öğrenci sayısı olmaktadır. Bu sorunun çözümü için taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Ülkemize çalışan nüfusun %43'ünün tarım, %20'sinin sanayi sektöründe çalışması, tarım eğitimi kadar teknik eğitimin de önemini ortaya koymaktadır. %37'sinin çalıştığı hizmet sektöründe ise vasıfsız eleman çoğalmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde istihdamın %5'i tarımda, %25.30'u sanayide, %60 ve %70'i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Nüfus özellikleriyle ülkelerin eğitim düzeyleri arasında ilişki vardır. Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda yaşam, uzun, ölüm oranı düşüktür. Eğitilmiş toplumlarda beslenme ve temizlik alışkanlıkları gelişmiştir. Sağlıklı yaşam kuralları, bir doktora, hemşireye düşen hasta sayısı gelişmiş ülkelerle oranlıdır. Örneğin Bangladeş'te bir doktora 250 bin, Türkiye'de bir doktora 13 bin hasta düşer. Eğitim düzeyi yüksek ülkelerde bebek ölüm oranları düşüktür. Doğurganlık eğitim düzeyiyle ilişkilidir. Eğitim seviyesi yükseldikçe çocuk sayısı azalır. Okuma yazma bilmeyen kadınlar ortalama 5.1 çocuk doğurmakta, çocukların %8.5'i bir yaşını tamamlayamadan ölmektedir. Üniversite mezunu kadınlarsa ortalama 1.4 çocuk doğurmakta ve çocukların %3.2'si bir yaşını tamamlayamadan ölmektedir. Türkiye'de nüfusun çocuk ve genç olması her yıl yeni okullar açılmasına neden olur. Bu durum eğitimcilerin sayısal sorunlarını çözmeye daha çok zaman ayırmalarına neden olur. Nitelik sorununun çözümü ikinci planda ele alınmaktadır. Eğitime ayrılan personel ve yatırım harcamaları devlet bütçeleri içinde sürekli önemli yer tutmasına rağmen okul sayısındaki artış, öğrenci sayısındaki artış karşısında yetersizdir. Sınıf mevcutları artmakta, 110 ile 120 öğrencili sınıflar, ikili üçlü öğretim yapılmaktadır. İkili üçlü öğretim eğitimin niteliğini ve kalitesini düşürmektedir. Ülkemizde göçle birlikte bölgelere göre nüfusun dağılımı dengesizdir. Batı bölgelerinin nüfus yoğunluğu eğitim kurumlarının kapasitelerinin üstünde hizmet vermelerine neden olmaktadır. Doğu bölgelerinde ise nüfus yoğunluğu az, yerleşim birimleri birbirinden uzaktır.